Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemden öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde ilk somut adım yeni bir başlığın açılmasıyla bugün Brüksel'de atılacak. 17 numaralı ekonomik ve parasal politikalar faslı, Türkiye'nin 2 yılın ardından açtığı ilk son 5 yılda açabildiği ikinci fasıl olacak. Faslın açılması Türkiye-AB ilişkilerine nasıl bir ivme kazandıracak? Bugün bu soruya yanıt aradık. Konuğumuz TAVAK Başkanı Profesör Doktor Faruk Şen'di. Röportaj birazdan radyolarınızda olacak. Türk askerinin Musul'daki varlığı nedeniyle Irak hükümetiyle yaşanan gerilim sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Başıkaya sevk edilen Türk askerlerinin bir bölümü buradan ayrıldı. Türk askeri konvoyu Irak'ın kuzeyindeki bir başka bölgeye sevk edildi. Rusya ve Türkiye arasında yaşanan uçak geriliminin ardından iki ülke arasında bir tehlike daha yaşandı. Rus askeri devriye gemisi Ege Denizi'nde bir Türk balıkçı gemisiyle çarpışma ihtimalini son anda engelledi. Türk ve Rus gemileri bu olayın ardından Karadeniz'de de karşılaştı. Detaylar birazdan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından yeni bir açıklama geldi. Erdoğan, Rusya ile hesapta olmayan gerginliğin sorumlusunun yönetici değil, uyarılara kulak asmayan pilotlar olduğunu savundu. Yarın Rusya'da gerçekleştirilmesi planlanan Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılmayacak açıklamayı Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptı. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık, şimdi detaylar. 29 Kasım'daki Türkiye-AB zirvesinin ardından Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde ilk somut adım bugün Brüksel'de atılacak. Türkiye-Avrupa Birliği ile müzakerelerde yeni bir başlık açacak. 17 numaralı ekonomik ve parasal politikalar faslı, Türkiye'nin 2 yılın ardından açtığı ilk son 5 yılda açabildiği ikinci fasıl olacak. Brüksel'de yapılacak ve 17. faslın açılacağı Türkiye-AB Hükümetler Arası Katılım Konferansı'nda Ankara'yı Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Yeni başlıkla 35 fasıldan 15'i açılmış olacak. En son 2013 yılında 22 nolu fasıl olan bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu başlığı açılmıştı. Bugün Dünya Panorama'da yeni faslın açılması sonrasında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ivme kazanır mı sorusuna yanıt aradık. Konuğumuz TAVAK Başkanı Profesör Doktor Faruk Şen'di. Faruk Şen, son 5 yılda AB'nin Türkiye ile ikinci faslı açtığını hatırlatarak 5 yıldır ilişkilerin tamamen dondurulmuş olduğunu söyledi. Şen'e göre Avrupa Birliği, mülteci krizi nedeniyle Türkiye'ye geri kabul anlaşmasını dikte ettirmek için böyle bir atılım yapıyor.
Son 2 yıldır Avrupa Birliği Türkiye ile hiçbir fasıl açmadı. Son 5 yıla bakarsak Avrupa Birliği Türkiye ile ikinci faslını açıyor. Yani demek ki 5 yıldır ilişkiler tamamıyla dondurulmuş durumda. Bugüne kadar açılan 15 fasıldan ancak bilim faslı kapandı. Demek ki Türkiye ile ilişkilerde Avrupa Birliği çok ağır davranıyor. Bu kıstasla gidilirse herhalde 30 yıl sonra filan bu fasıllar bitmiş olacak. Türkiye'de bu kadar uzun sürmesinin anlamı yok. Zira Türkiye ile fasıllar açılsa bu daha çabuk biterdi. Türkiye'nin önünü kesen burada ilk önce Güney Kıbrıs var. Veto hakkını kullandı. İkinci olarak da Fransa var. Şimdi mülteciler nedeniyle Türkiye ile fasılları tekrar açma zorunluluğunda kaldılar. 2016'da da 4 ayrı faslın açılacağından hareket ediyorlar. Ekonomi ve parasal politikalar önemli bir fasıl. Türkiye bunların birçok şartını çok kısa zamanda yerine getirmiş, hatta bitirmiş bir ülke, bunu halledebilir. Fakat ben Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bu yaklaşımını sadece mülteci krizi nedeniyle Türkiye'ye geri kabul anlaşmasını dikte ettirmek için yaptığı bir atılım olarak görüyor.
TAVAK Başkanı Profesör Doktor Faruk Şen, Türkiye'nin AB ile mülteciler konusunda yaptığı anlaşmadan karlı çıktığını düşünmüyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda, başka fasılların açılması yolunda Güney Kıbrıs ve Fransa'nın vetolarının olduğunu anımsatan Şen, Avrupa Birliği Türkiye arasındaki müzakerelerin çok hızlı ilerleyeceğine inanmıyorum dedi.
Ben karlı çıktığı konusunda Türkiye'nin görüşüne katılmıyorum. Zira daha 4 fasıl açılacak. Bunların nasıl açılacağı bilinmiyor. Ne zaman açılacağı ve Türkiye'nin önüne konan çok büyük bir engel var. Diyorlar ki Güney Kıbrıs'ın yahut Kıbrıs Devleti'nin Türkiye'ye karşı vetosunu kaldırması için Kıbrıs'ta bir uzlaşma olması. Bu uzlaşmadan sonra ancak o zaman Kıbrıs Türkiye'ye getirdiği vetoyu kaldırır. kaldırır diyorlar. Fakat Kıbrıs'ta ben 2016'da çok çabuk bir anlaşma olmayacağından hareket ediyorum. Bunun için bu fasıllara Kıbrıs, şu andaki üye Kıbrıs veto hakkını kaldırmayacak. Maalesef diğer ülkeler de Kıbrıs üzerinde büyük bir etkenlik kurmuyorlar. Düşünün 82 milyonluk Almanya, Avrupa Birliği Konseyi'nde 29 oy hakkı olan Almanya, 6 oy hakkı olan 700 binlik Kıbrıs'a bir yaptırım getiremiyor yahut getirmiyor. Onun için ben bu olaylara çok çabuk gelişeceğine inanmıyorum.
Profesör Doktor Faruk Şen, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile bütünleşmeyi arzu etmediğini savunarak ilerleme raporlarının Türkiye'ye yönelik bir silah olarak kullanıldığını söyledi. Şen'e göre AB'nin yapmak istediği geri kabul anlaşmasını Türkiye'ye dikte etmek ve Türkiye'yi bir mülteci kampına dönüştürmek.
Avrupa Birliği katiyetle Türkiye ile bütünleşmeyi arzu etmiyor. Zira bu ilerleme raporlarında haklısınız. Türkiye'nin kusurları çok çok büyük. Fakat bu fasılların açılmamasını beraberinde getirmiyor. Fasıllar açılır, kapatılırken bu konuda Türkiye belirli dikte yapılır. Fakat düşünün daha açılmamış 20 fasıl var. Bunları açıp başlamak ve ondan sonra ilerleme raporlarının üzerinden baskı yapmak daha akıllıca olur. İlerleme raporlarını Türkiye'ye karşı her zaman bir silah olarak kullanıyorlar. Fasıllar açıldığı zaman Türkiye'de ister istemez bu konuda adımlar atar. Avrupa Birliği'nin yapmak istediği geri kabul anlaşmasını Türkiye'ye dikte etmek ve Türkiye'yi bir mülteci kampına çevirmek. Düşünün 2 milyon 300 bin Suriyeli var. Türkiye artık çift toplumlu bir ulus haline geldi. Türk çoğunluk ve Suriyeli azınlık. Avrupa Birliği'nde istemi bu azınlık Suriyeliler sizde kalsın. Biz de size biraz para verelim diyorlar ki o önerdikleri para leblebi çekirdek parası olarak tanımlayabilir.
Peki Türkiye'nin açılması planlanan fasılların kapanmasını sağlamak ve AB ile tam üyelik yolunda müzakere sürecini hızlandırmak için atması gereken adımlar neler Faruk Şen? Bu noktada demokrasi, basın özgürlüğü, yargının bağımsızlığı ve Kürt meselesinin çözümüne işaret etti.
İlk önce Türk demokrasisinin tekrar sağlam temelleri oturması lazım. Yargının yönlendirilmemesi, basın özgürlüklerinin artması lazım. Türkiye'nin Kürt sorununda ciddi adımlar atması lazım. Bunlar Türkiye'nin büyük kamburları, bunların halledilmesi lazım. Fakat Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ni bir konuda dikte etmesi lazım. 2017 yılında Avrupa Birliği 2020-2026 yılı bütçelerini tanımlayacak. 2017 yılında eğer Türkiye tam üye olmayı kabul edecekse Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin tam üyeliği için ciddi bir para ayırması lazım. Eğer 2017'de yani 2 yıl sonra Avrupa Birliği bu konuda para ayırmazsa artık Türkiye'nin Gümrük Birliği başta olmak üzere Avrupa Birliği'ne yönelik bütün tavizlerini ciddi olarak ele alması lazım. Bunun başında da Gümrük Birliği ve geri kabul anlaşması gelir.
Tamam. Başkanı Profesör Doktor Faruk Şen, geri kabul anlaşmasıyla birlikte Türkiye'ye sunulan Avrupa'ya vizesiz seyahat fırsatını da değerlendirdi. Vizesiz seyahat için Avrupa'nın Türkiye üzerinde daha fazla baskı kuracağını öngören Şen'e göre vizesiz Avrupa hayali daha uzun sürecek.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye getirmek istediği de bir yaklaşım var. Schengen vizesinin Türklerden istemeyeceğini yolladık. Bunun için de 72 şarttan oluşan bir tebliğleri var Türkiye'ye yönelik. Bunları Türkiye'nin Ekim ayına kadar, Ekim 2016'ya kadar yapmasını bekliyorlar. Bunun tabii olanakları bu konuda az. Bunu gerçekleştiremez. Fakat ben Türkiye'ye yönelik Avrupa Birliği'nin vizeyi kaldırmayı düşündüğünü de düşünmüyorum. Zira Avrupa Birliği Türkleri ve Türkiye'de yarın öbür gün Türk vatandaşına geçebilecek olan Suriyeli mültecileri kendi bölgelerinden mümkün olduğu kadar uzak tutmak istiyor. Onun için vizesiz Avrupa daha çok uzun sürecek. İlk önce Avrupa Birliği geri kabul anlaşmasını dikte ettikten sonra vizesiz Avrupa için daha Türkiye'nin üzerine çok baskı kuracak.
Irak'ın Musul kentine bağlı Başıkkaya sevk edilen Türk askerlerinin bir bölümü buradan ayrıldı. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türk askeri konvoyu Irak'ın kuzeyindeki bir başka bölgeye sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri artan güvenlik riski nedeniyle 4 Aralık'ta Başıkkaya yeni birlikler göndermiş, bu sevkiyat Irak merkezi hükümetinin tepkisine neden olmuştu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun Bağdat'taki temaslarının ardından kampın yeniden tanzim edileceği belirtilmişti. Rus devriye gemisi Ege Denizi'nde Türk gemisiyle çarpışma tehlikesi yaşadı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nin kuzeyindeki Limni Adası'ndan 22 kilometre uzaklıkta seyreden simetli bir Rus askeri devriye gemisi bir Türk balıkçı gemisiyle çarpışma ihtimalini son anda engelledi. Rus mürettebatın iki gemi arasında 1 kilometrelik mesafe kaldığını görüp Türk balıkçı gemisinin telsiz kanalları ve fişeklerle birçok kez uyardığı ancak Türk gemisinin uyarılara cevap vermediği belirtildi. Açıklamada Türk teknesine çarpışmayı önlemek amacıyla 600 metre uzaklıktayken ateş açıldığı bildirildi. Ateşin ardından Türk teknesinin rotasını değiştirdiği kaydedildi. Ege Denizi'nde yaşanan gerilimin ardından Moskova'daki Türk askeri ateşesi Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olaya ilişkin açıklamada bulundu ve gerilimden yana olmadıklarını ifade etti.
Rus tarafından açıklamayı gördük. Şimdi o balıkçı teknesi tespit edildi ve balıkçıyla da görüştükten sonra biz de tabii nasıl olduğuna dair bilgi aldıktan sonra Rus tarafının açıklamasının yanında ondan sonra gerekli açıklamalarımızı biz de yaparız. Ama biz hep şunu söylüyoruz, gerilimden yana değiliz. Biz gerilimleri diyalog yoluyla aşmadan yanayız.
Türk ve Rus gemileri bu olayın ardından Karadeniz'de karşılaştı. Açıklama, Kırım Enerji Şirketi Çernomornefte Gaz'dan geldi. Kırım Enerji Şirketi'nden yapılan açıklamada, şirketin petrol kulelerinin gemilerle taşındığı sırada Türk bayrağı olan bir kargo teknesinin kendi gemilerinin önünde durduğu bildirildi. Yapılan uyarılara yanıt alınamayınca iki Rus gemisinin Türk teknesini petrol kulelerini çeken gemiler için tehlike oluşturmayacak bir noktaya yönlendirdiği belirtildi. Petrol kulelerinin Odessa'daki bir petrol sahasından Rusya karasularına taşındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından yaşanan gerginlikle ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Türkmenistan dönüşünde uçakta soruları yanıtlayan Erdoğan, Rusya ile hesapta olmayan gerginliğin sorumlusunun yönetici değil, uyarılara kulak asmayan pilotlar olduğunu savundu. Hiçbir ülkenin bölgede rahatsızlık istemediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, hesapta olmayan böyle bir durumun meydana gelmiş olması düşündürücüdür, üzücüdür. Biz böyle bir şeyle karşı karşıya kalmaya arzu etmezdik ifadelerini kullandı. Erdoğan, uyarıları aldırmayan ya da uyarıları duymayan bir pilotun yanlışı sebebiyle meydana gelen bir hadisenin iki ülkenin stratejik ilişkilerine fatura edilmemesi gerekir diye konuştu. Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılmayacak. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yarın Rusya'da yapılması planlanan toplantının gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay Antalya'da düzenlenen G20 zirvesinde görüşmüş ve Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının 15 Aralık'ta Rusya'da yapılması konusunda anlaşmıştı. Türkiye'nin 24 Kasım'da Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından söz konusu toplantının yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyordu. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Önce öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Yunanistan, Almanya ve Türkiye liderleri sığınmacılar sorununu masaya yatırmak için bir araya gelecekler. Açıklamayı Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotsas yaptı. Zirvenin tarihi ise henüz net değil. Rusya, Özgür Suriye ordusunu desteklemek için Suriye'deki terörist gruplara günde 30-40 hava saldırısı düzenliyor. Açıklamayı Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov yaptı. Roma'da 17 ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Libya konferansında anlaşmaya varıldı. Libya'daki krize siyasi çözüm bulmak amacıyla düzenlenen konferanstan iki hükümetin birleşmesi kararı çıktı. Fransa'da geçen hafta yapılan bölgesel seçimlerin ilk turundan birinci parti çıkan aşırı sağcı Ulusal Cephe, ikinci turdan eli boş döndü. İkinci turun galibi eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy liderliğindeki Cumhuriyetçiler Partisi oldu. Ekonomi gündeminde ise ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı öne çıkıyor. Yaklaşık 10 yıldır ilk kez faiz artırması beklenen FED kararını 16 Aralık Çarşamba günü açıklayacak. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Rusya, Özgür Suriye ordusunu desteklemek için Suriye'deki terörist gruplara günde 30-40 hava saldırısı düzenliyor. Açıklamayı Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov yaptı. Gerasimov, şu anda 5000'den fazla Özgür Suriye ordusu üyesinin Suriye ordusunun yanında çatışmalara katıldığını belirtti. Rus yetkili, Özgür Suriye ordusuna silah, mühimmat ve maddi yardım da yapıldığını bildirdi. Suriye'deki dünyaca ünlü Palmira Antik Kenti'nin ardından IŞİD, Libya'da da Roma İmparatorluğu'ndan kalma 2000 yıllık Sabrata Antik Kenti'yi ele geçirdi. IŞİD kente 30 araç dolusu silahlı militanla saldırı düzenledi. Başkent Trablus'a 80 kilometre uzaklıkta bulunan UNESCO'nun Dünya Mirası listesindeki Sabrata Antik Kenti, IŞİD tarafından yıkılma tehdidiyle karşı karşıya. Yunanistan, Almanya ve Türkiye liderleri sığınmacılar sorununu masaya yatırmak için bir araya gelecekler açıklamayı Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotsas yaptı. Kotsas, Yunanistan'ın Almanya ve Türkiye ile 2016'nın başında sığınmacı zirvesine ev sahipliği yapmayı planladığını açıkladı. Yunan Bakan, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakız Adası'nda bir araya gelmesini, daha sonra da her iki tarafı da görmek için İzmir'e geçmeyi planladıklarını söyledi. İtalya'nın başkenti Roma'da 17 ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Libya konferansında anlaşmaya varıldı. Libya'daki krize siyasi çözüm bulmak amacıyla düzenlenen konferanstan iki hükümetin birleşmesi kararı çıktı. Yayımlanan ortak bildiride Libya'daki siyasi krizin taraflarının 16 Aralık'ta nihai anlaşmayı imzalayacağı belirtildi. Libya, Kaddafi yönetiminin son bulmasının ardından Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ve Trablus merkezli Milli Genel Kongre tarafından yönetiliyordu. Anlaşma uygulanırsa Trablus'ta birlik hükümeti kurulacak. Fransa'da bölgesel seçimlerin ikinci turu sonuçlandı. Sandık çıkış anketlerine göre geçen hafta bölgesel seçimlerin ilk turundan birinci parti çıkan aşırı sağcı Ulusal Cephe, ikinci turdan eli boş döndü. İlk turda sandıktan birinci çıkan aşırı sağcı Ulusal Cephe, ikinci turda diğer siyasi partilerin kendisine karşı blok yapması nedeniyle hiçbir bölgede yönetimi kazanamadı. İkinci turun galibi eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy liderliğindeki Cumhuriyetçiler Partisi oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler ve ortakları 13 bölgeden 7'sinin yönetimini aldı. Hükümetteki Sosyalist Parti ve ortakları ise en az 5 bölgede yönetimi ele geçirdi. Buna karşılık aşırı sağcı adaylar birçok bölgede %40'ın üzerinde oy aldı. Ulusal Cephe, hiçbir bölgenin yönetimini ele geçirecek sonuç elde edememiş olsa da oy oranı bakımından Fransa'nın en büyük partisi olma özelliğini sürdürüyor. Suudi Arabistan'da tarihinde kadınların ilk kez hem seçmen hem de aday olabildikleri belediye seçimleri sonuçlandı. Seçimlerde aday olan 6140 kişiden 865'ini kadın adaylar oluşturdu. Resmi olmayan sonuçlara göre en az 20 kadın belediye meclisinde sandalye kazandı. Suudi Arabistan yasalarına göre daha önce kadınların seçme ve seçilme hakkı bulunmuyordu. Eski kral Abdullah bin Abdülaziz'in Eylül 2011 yılında yaptığı değişiklikle kadınların 2015 seçimlerine katılmasının önü açılmıştı. Ancak Suudi Arabistan'da kadınlar halen birçok haktan mahrum. Şeriatla yönetilen ülkede kadınların otomobil kullanması ve yanında bir erkek bulunmadan seyahat etmesi yasak. Ve ekonomi gündeminde öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz. Gözler FED'de. ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi toplantısı yarın başlayacak. Yaklaşık 10 yıldır ilk kez faiz artırması beklenen FED kararını 16 Aralık Çarşamba günü açıklayacak. Analistler FED'in karar metninde bundan sonraki sürece ilişkin ipuçları ve Başkan Janet Yellen'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Yunanistan, 86 milyar euro tutarındaki kurtarma programının ilk kredi diliminden kalan 1 milyar euroyu almak için yerine getirmesi gereken şartlar konusunda uluslararası kreditörlerle anlaşmaya vardı. Yunanistan'la kreditörler arasında varılan anlaşma, ülkenin bankacılık sektörünün gözden geçirilmesini, özelleştirme fonu dizaynını ve enerji dağıtım şirketinin kısmen özelleştirilmesini içeriyor. Anlaşma çerçevesinde Yunanistan öncelikle üzerinde anlaşılan gözden geçirmeleri parlamentodan geçirecek. Parlamentoda bu oylamanın yarın yapılması planlanıyor. Yunan parlamentosunun onayının ardından hafta içinde Euro Çalışma Grubu 1 milyar euro yardımın serbest bırakılmasına onay verecekler. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Yarın yine günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Kulağınız haberin sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.